Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün değerli bir konuğum var. Aynı zamanda programımın paydaşı Nuri Özkan hocam. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah, çok şükür.
Zaman zaman farklı konuklarla konuşuyoruz.
O da
zaman,
çeşitlik katıyor.
Zaman da beraberiz sizinle.
Evet.
İki konu var başlık olarak bugün üzerinde durmayı gerekli gördüğümüz birlikte. Birisi Milli Eğitim Bakanımızın Sayın Selçuk'un İstanbul'da okul müdürleriyle yaptığı bir toplantı.
Evet.
O toplantıda bir konuşma yaptı. O konuşmada önemli başlıklar var. Okul müdürleriyle yaptığı değerlendirmeler var. Bu bekleniyordu. Onun üzerinde konuşalım.
Evet, inşallah.
Neler söyledi Sayın Bakan? Müdürlerin bakışları ne? Algıları ne?
Evet.
Onlar üzerinde konuşalım. Bir de Bilsem var. Bilsem sınavları. O da önemli bir konu eğitimde. Özel yetenekli çocukların tespitine yönelik önemli bir konu.
Evet.
Onunla ilgili gelişmeleri de değerlendirelim.
İnşallah efendim.
Nasıl siz bulunabildiniz mi Sayın Bakan'ın toplantısında?
Sayın Bakan'ın toplantısında ben bulunamadım.
Evet.
Ama o toplantıdan bir gün sonra bizim Anadolu yakasındaki müdür arkadaşlarımızla birlikte olduk ve sohbet ettik. Her birine sorduğum soru şu.
Nasıl
bir izlenim aldınız? Kendi müdürüm de katıldı, okulumuzun müdürü de katıldı. Ve o toplantıya katılmış birçok arkadaşlarımıza bir değerlendirme imkanı bulduk. Aslında bu toplantı...
Ne kadar müdür katılmış?
Evet, İstanbul'daki bütün müdürler, 39 ilçenin bütün müdürleri gitti.
Evet.
Küçükçekmece'de zannediyorum büyük bir salon.
Okul müdürleri gitti.
Bütün okul müdürleri İstanbul'da 39 ilçenin bütün okul müdürleri Küçükçekmece'de 6000 kişilik bir salonun da bu toplantı yapıldı. Bu toplantı aslında geçen salı değil, yani geçtiğimiz salı değil. Bir önceki perşembe yapılacaktı.
Evet.
Ancak İstanbul'dan Ankara'ya davet edilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bir toplantısı nedeniyle tekrar geri dönmek zorunda kaldı ve toplantı iptal oldu. Dolayısıyla bu salı günü gerçekleşen ayın 18 oluyor. 18'inde gerçekleşen toplantıda saat 14'te başladı aslında toplantı. 15.30'a kadar bakanlığımızın genel müdürleri 5'er dakika kadar konuşma yaptı. Orada ilgi çeken şey şu. Hani biliyorsunuz bizim alıştığımız bir protokol kuralları olur.
Evet.
Her bir genel müdür farklı sıralardan müdürlerin arasından çıkarak sahneye geldi,
yani
davet edildi.
En çok sırasında oturmadılar.
Hani Sayın Reisimizin külliyede yaptığı bir uygulama, Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir uygulamada olduğu gibi burada en çok katılımcıdan söylediği ilginç gelmiş, farklı gelmiş. Her bir genel müdür anons edildiğinde, ismi anons edildiğinde değişik mekanlardan, aralardan çıkarak sahneye çıkmışlar. O çok ilginç buldu müdürler,
yani
katılımcılar.
Yani biz bütünüz bir, yani böyle bir protokol yok, kast yok gibi bir anlam ifade ediyor.
Tabii orada şunu da sordum. Ne anladınız, nasıl bir mesaj vardı diye müdüre sordum. Dedi ki, müdürler, genel müdür sizin aranızdan. Siz i̇şte, de ileride bakanlıkta böyle bir teşkilatın başına geçebilirsiniz mesajı aldım ben. Diyor. Mesela bu çok anlatılan, konuşulan bir şey. İkincisi, Bakan Bey saat 3.30'da geldiğinde...
Uzunca bir süre o zaman...
Tabii 2'den 3.30'a kadar düşünün, genel müdürler konuşuyor 5'er dakika. Ondan sonra 3.30'da Bakan Bey gelmiş, 45 dakika yakında Bakan Bey konuşmuş. İşte 4.30 gibi de ayrıldılar. İşte 4.30'da çıkınca da birçok İstanbul'un trafiğinde düşündüğü zaman birçok okul müdürü Anadolu yakasına 8.30-9'da geldi. En çok çok güzeldi diyorlar. Bakan Bey'le birlikte olmak, fotoğraf çektirmek, selfie yapmak çok güzeldi ama yol çok uzundu.
İstanbul trafiği çok zordu.
Giderken 2 saatte gittik, dönüşte 4 saatte geldik diyen arkadaşlar var. Eve girdiğinde saat 9'du diyen arkadaşlarımız var. Ama işin bu tarafından öteye, ortamdan çok enerji, yani mutlu olmuş arkadaşlar. O çok önemli. Bakan Bey 3.30'da geldiğinde de anons şöyle yapılmış. Anons, Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan öteye Ziya hocanız geliyor diye bir anons yapılmış. O çok hoşlarına gitmiş arkadaşların. Zaten Sayın Ziya Bey de, bakanımız da kendisine Ziya hocam denilmesine daha çok mutlu olduğunu. Mutlu yani oluyor. Ben de sizin aranızdan birisiyim.
Evet. Ne vesileyle yapıldı bu toplantı?
Şöyle, bu toplantının tek amacı vardı şu: 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım toplantısı. Yani
müdürlere tanıtıyorsa.
Tabii, yani ben neyi hedefliyorum? Bundan satırlarda ne gizli?
Yani sizden ne bekliyorum, belki?
Evet, mesajı. Yani
bu işi sizlerle yürüteceğiz. Sizden ne bekliyorum, gibi.
Yani 2023 Eğitim Vizyonu biz oluşturduk. Ama biz bunu kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. Ve oluştururken de hep beraber oluşturduk. Birlikte oluşturduk. Ama şimdi bu vizyona sahip çıkmanın zamanı geldi.
Ya dışarıdan şöyle bir şey. Bu vizyonun açıklandığı toplantıdan bu yana sanki bir sessizlik oluştu gibi.
Evet.
Acaba bu sessizlik mi oluyor, yoksa mutfak çalışması mı sürüyor? Bu müdürler toplantısı böyle bir mutfak çalışması anlamına da mı geliyor?
Tabii şu anda bir vizyon belgesi açıklandıktan sonra üzerinden yaklaşık 1,5 ay gibi zaman geçti. Tabii bu arada hem üretim devam ediyor ama bir o kadar da doğru algılanmayı sağlamak lazım. Vizyon belgesindeki her bir başlığın doğru algılanmasını sağlamak lazım. Kim doğru algılamalı? Önce okul müdürleri doğru algılamalı. Bunu Ziya hocam her ilde yapıyor. Sadece İstanbul'a mahsus bir şey değil ama takdir edersiniz ki İstanbul büyük bir yekün teşkil ediyor bu anlamda. Ankara hakeza öyle, İzmir hakeza öyle. Tabii her gittiği ilde okul müdürleriyle bir araya geliyor. Zaten bundan önce tek tek il milliyetin müdürlerini topladı, ilçe milliyetin müdürlerini topladı. Herkese bu vizyonda ne anlamamız gerektiğini doğru bir şekilde anlattı. Yine vizyonun biliyorsun öz cümlesi şu. Ben arkadaşlara onu sordum. Dedim ki ne vardı dedim vizyonda? Vizyon deyince ne anlıyorsunuz noktasında? Şu, hani mutlu çocuk güçlü Türkiye. Yani bizim bütün bu çalışmamızın hepsi bizim sahip olduğumuz çocuklarımızın mutluluğunu esas almalı. Ve biz çocuklarımızı mutlu edersek güçlü bir Türkiye'ye sahip oluruz. Yani mutlu çocuk güçlü Türkiye.
Evet. Yani çocuk eğitim hayatını bir yük gibi algılamasın.
Evet.
Hem eğitilsin hem mutlu olsun.
Evet.
Bu arada da güçlü Türkiye'ye ulaşalım.
Aynen, o vurgu var.
Neler var tespit? Şimdi, yani aldığınız
önce tabii
tespitlerden...
şöyle girmiş. Biliyorsunuz okul müdürleri 4 yıllığına görev başına geliyorlar.
Evet.
4 yıl sonra tekrar bir sınav ve mülakatla birlikte 2. 4 yılları başlıyor.
Sınav oluyor. 4
sınav oluyorlar tabii. Aynen, bu bazı okul müdürleri şu anda 2. 4'ü tamamladı. Tamamlamak üzere. Yani 8 sene önce başlayan bu uygulama. Okul müdürü bulunduğu okulda 4 yılda bir yeniden mülakat oluyor. Yeniden bir sınav oluyor. Ya görevine devam ediyor okul müdürü olarak veya başka bir okula atanıyor. Tabii şu anda birçok okul müdürler için bu heyecan sarmış durumda.
Öyle mi?
Yani işte böyle bir sınavın kalksın kalkmasın tartışması var. Bu sınav kalksın gibi. Tabii önce oradan bir rahatlatmaya başlamış. Merak etmeyin. Ben beraber bu işi götüreceğiz. Siz bize lazımsınız. Birlikte bu işi yapacağız. Benim amacım sınavdaki amacım elemek değil. Sizi ötekileştirmek değil. Amacım eksiklerimizi görüp, yanlışlarımızı görüp sizin için düzeltme yapabilmek şeklinde başlamış. Yani ben sizsiz bu okulları nasıl yöneteceğim? Siz bana her zaman ihtiyacınız. Sizden daha da iyisi geleceğini düşünmüyorum. Hep beraber bu geminin içerisindeyiz. Evet, sınav var ama bu sınavdaki amacım sizi geliştirmek. Size katkı sunmak için hangi alanlar olacak onu belirlemek açısından yapıyorum deyince genel bir alkış aldığı noktasında bir arkadaşa ifade ettiler. Evet, orada bizi rahatlattı. Ha, rahatlamayan müdür arkadaşlar da var. Sınav varsa değil mi, muhakkak eleme de var.
Evet.
Diyenler de var. Tabii bizde bir sınava 2 türlü bakılır Ahmet abi. Okullarda çocuklar da 2 türlü bakar. Ya sınav puan alıp not geçmek içindir.
Evet.
Veya da sınav eksikleri görüp yanlışları düzeltmek içindir. Yani 2 bakış açısı var sınav için. Ölçme değerlendirme esası budur. Orada şunu söylemiş. Yani eğitimde ölçemediğimiz hiçbir şeyi geliştiremeyiz. Sizinle ilgili
de
bir...
Sizi de
yani sizi yani geliştirebilmemiz için ölçmemiz lazım.
Yani ölçelim ki
ne eksik, ne geride kalıyor. Nasıl biz size destek olabiliriz mantığıyla bu sınav var. Evet, kalkmadı şeklinde ifade etmiş. Sonra okul müdüründen beklentilerini ifade etmiş. Yani bir okul müdüründen bir okul müdürü.
Daha önce de sizinle okul müdürü, liderlik üzerine tabii konuştuk herhalde. Sayın Bakan da okul müdürlerine
benzer şeylere
çok önem veriyor, değil mi?
Önemli tabii, çünkü biz de daha önce radyomuzda söyledik. Sürünün hızını önde giden at belirler.
At belirler. Evet.
İşte balık baştan kokar gibi çok deyimlerimiz, sözlerimiz
neler
var.
Neler istiyor bakan?
Şimdi
nasıl
demiş ki
görüyor?
Üç rolü oynarsınız okul müdürü olarak. Bir idareci rolünü oynarsınız.
Evet.
İstemediğim bir durumdur. Aranızda idareci olan varsa, bu rolde olan varsa makamı terk etsin. Hatta bunu gülerek söylüyor ama gazetelere çok sert çıktı gibi de yansıyan var tabii. Fırçaladı gibi yazanlar var. Yani gülümseyerek zaten sunumunda...
Onu kimse üstüne almaz herhalde.
Almaz. İkinci beklediğim rol demiş, yöneticilik rolü.
Evet.
Demiş yani
mevcut... İdarecilikten neyi kastediyor? Evet.
Ya idarecilikte problem yani çözmeyen, problem çözmeyen, risk almayan, mevcut durumu korumaya çalışan ve insanları herkesi idare eden ama çözümle ulaştırmayan kişi idareci dediğimiz bu. Yani artık günümüzde de liderlik içerisinde biz idareci aramıyoruz. Biz lider insan arıyoruz da dediğimi kastettiğimiz bu. İdareci kendisine verilen vazifeyi yapar, mevzuat çerçevesi işi takip eder, çözüm becerisi, kriz çözme becerisi zayıftır. Risk almaz, okulu da geliştirmez. Okulu statüde tutar.
Evet.
Hızlı gelişen dünyada idareci rolü okulu geriye götürür. Evet hiçbir şey yapmıyorsun artı eksi ama dünya gelişiyor.
Dünya gelişiyor.
Gelişen sene okulun istersemez geride kalır.
Evet.
Dolayısıyla günümüzde idareci rolü hızlı değişen bir dünyada istenen bir rol değil.
Rol değil.
Sürekli risk alacaksın, alabileceğin kadar. Sürekli değiştireceksin. Problemler zamanında çözeceksin. Kriz, çatışma muhakkak olacak. Onlara zamanında müdahale edeceksin. Beklemeye almayacaksın.
Aslında
buzdolabına koymayacaksın.
Sistem... Yani bir kere kurulur, ondan sonra o sistemin çarkının dönmesi.
Evet.
Bu da idarecilikle yapılabilecek bir iş gibi gözükür. Halbuki diyorsunuz ki ya da Sayın Bakan diyor ki yani ben okula emanet ettiğim kişi sıçrama yapmalı.
Evet. Yani, aynen gibi, okul, aynen evet. Öyle düşünüyor. Okula emanet ettiğim kişi gelişmeli, sıçrama yapmalı diyor. İkinci rol yöneticilik rolü. Yani yönetici problem çözmede çatışma becerisi gelişmiş, iletişimi iyi. Evet, yasal da yönetsel metinler çerçevesinde okulu yönetirken aynı zamanda problem çözme becerisi iyi, kriz anı yönetebilen kişi demektir.
Evet.
Biraz onun tık üstü. Diyor zaten ona da bu idare eder diyor yöneticiye. Ama diyor ben sizden liderlik rolü bekliyorum diyor. Ve açıklıyor. Yani liderlik rolü dediğimiz öğretmenin önünde koşan, öğretmene yol gösteren, yön veren. Cenazesine katılan, velisinin öğrencisinin cenazesine katılan, odasında yarım saatten fazla oturuyorsa gitsin evinde otursun diyor. Aynen. Yani
herkese dokunan.
Dokunan.
Herkesin yani, işini iyi yaptığını gözeten,
evet,
değil mi?
Koridorlarda dolaşan, sınıflara giren, öğretmenin yanında olduğunu hissettiren. Burada yine bu cümleyi gülerek söyleyince hemen bazı yine basında yine ağır konuştu, sert konuştu gibi bu cımbızı alıp buraya yarım saatten fazla odasında oturan okul müdürünü bıraksın dedi diyenler de var gazete. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Aslında doğru söylüyor.
Evet.
Liderlik dediğin şey halkın arasında, insanın içerisinde olup ona yol gösterebiliyorsanız, yolda beraber yürüyebiliyorsanız ve gerektiği zaman yol oluyorsanız lidersiniz zaten.
Evet,
yani seçilen
evet.
kişisiniz ama arkanızda sizin amaçlar doğrultusunda öğretmeninizin velinizin sizi takip edebilmesi için görünür olmalısınız. Lider görünürdür.
Evet.
Diyor ki görünür olun.
Odanızda yani, hapsolmayın.
Yani yarım saatten fazla oturacaksanız diyor gidin evinizde oturun.
Ya bir de şu belki yani bir okulda farklı üniteler var.
Evet, tabii.
Evet. Öğretmen, öğrenci, veli, müstahdem, ne bileyim
tabii,
yani tabii, çok farklı üniteler, binanın genel yapısı.
Bir de sadece okulun içi değil Ahmet abi aslında. Onu da arkasını açıyor diyor ki.
Aile.
Aile diyor işte aileye gidin diyor.
Evet.
Esnafa gidin, dışarıya çıkın. Etraf, okul toplumunu takip edin.
Hepsinin eğitime katkısını sağlamak.
Evet.
Değil mi?
Onu vurguluyor.
Yani çocuk eğitimin içinde olsun.
Evet.
Öğretmen eğitimin içinde olsun. Okulun yapısı değil mi?
Evet.
Eğitimin içinde olsun. Kolaylaştırsın, ferah olsun değil mi?
Onun için de müdüre güven müdüre olması lazım.
Ve
müdür de görünür olursa güven duyar.
Evet.
Şimdi biz zaten İGEDOR olarak Liderlik Akademisi'nde bunu soruyoruz. İşte akademi açtığımız zaman esnafa gidiyoruz. Diyoruz ki şu anda biz bu okulda misafiriz. Bu okulu nasıl tanırsınız diyoruz.
O tarz bir
çalışma
kamuoyu yoklaması
evet.
yapıyoruz.
Yani yöneticilere diyoruz ki adam şimdi bölüşüyoruz. Görev dağılımı yapıyor. Sen diyorsun pastaneye git. Sen markete git. Sen şuradaki terziye git.
O bir fikir veriyor mu?
Tabii fikir veriyor.
Diyor
ki daha önce gelen müdür diyor. Tanıyorduk ama bu müdürü diyor tanımıyoruz. Ne zaman geldi bilmiyoruz diyor. Veya diyor ki.
Müdür geleli bir yıl olmuş.
Geçen Atıyorum mesela yine bu yani. Uygulamada pastanenin sahibi Tuzla'da yaptık biz bu uygulamayı. Diyor ki. Yeni bir müdür geldi. Tanışmadık ama diyor disiplin geldiğini ben anladım diyor arkadaşlara. Ondan
demek
sonra
ki çocuklara
çıkışından,
yansıyan bir şey var.
Yansıyan bir şey var. Yani bunlar önemli. Aslında Ziya Hoca bunu söylüyor. Yani odanıza tıkılmayın. Evet koridorda dolaşın, bahçede dolaşın, öğretmen odasında olun. Çocuklarla birlikte olun ama okul toplumunuzu ilgilendiren alanlarda da etkileşimde bulunun diyor. Diyor ki ardı cenazelere katılın. İşte düğünlere katılın, taziyelere gidin diyor. Hem veliniz, hem öğretmeniniz, hem de sonra apartmanınızda, sokağınızda fark edilen olun diyor. Mahallenizde fark edilen olun diyor. Yani burada bir öğretmen var, burada bir müdür var desinler. Bu mesaj önemli bir mesaj.
Evet, evet.
Yani bunun üzerine epey bir paylaşımda bulundu. Sonra işte yetkin verme noktasında zaten vizyon belgesinde de var. Okul müdürlerini güçlendirecekleri, yetki verecekleriyle alakalı bir durum var. Bu noktada insan kaynaklarının...
Ne tür yetkilere ihtiyacı var okul müdürlerinin?
Abi şimdi bir okul müdürleri biliyorsunuz şu anda görevlendirmeyle atanıyor. Kamuoyunda şu anda okul müdürü meslek olsun diye bir paylaşım var. Kamuoyunda meslek olsun diye.
Öyle bir ihtiyaç
yöneticilik
var
mı? Bir kabiliyet ister. Evet, öğretmen yönetici olsun. Ama onu iyi bir geliştirelim.
Sanki profesyonel yönetici, CEO gibi.
CEO gibi olsun.
Yani evet. Nasıl ki bir CEO bugün şu şirkette, yarın şu şirkette çalışabiliyor ise,
evet,
oraya uyum sağlıyorsa, müdür de böyle bir donanımda olsun.
Donanımda olsun. Yani dolayısıyla öğretmen akademi açıldı. Bakanlık önemsiyor iller bazı. Şimdi yönetici akademiler açmaya çalışıyor. Ki İGEDER bu noktada aslında çok önce oldu. Biz 2 senedir açtık yönetici akademi. Bakanlık da bu noktada yöneticileri geliştirecek akademiler oluşturacak. Ve yöneticilerin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans yapma zorunluluğu koşacak. Geliştirmek adına alanla ilgili. Bir de meslek olması noktasında çalışma var. Bu arada tabii öğretmenlik kanunu çıkacaktı biliyorsunuz. Meslek kanunu daha önce vizyon belgesinde paylaşılmıştı. Onunla ilgili... çalışmalarla ilgili ima etmiş, katkıda bulunmasınızı istiyorum demiş. Ve en son bitirişte de şu, buradan ayrıldığınız zaman ertesi gün okulunuza vardığınızda öğretmen odasına gidiyorsunuz. Öğretmenlerinizin gözden içine bakarak Ziya Hoca'nın size selam var diyorsunuz diyerek bitirmiş. Ben de nitekim ertesi gün bizim bölgedeki bir okul müdürünü ziyarete gittiğimde öğretmen odasına çıkıyordu. Abi hayırdır dedim öğretmen odasında. Ziya Hoca'nın selamını ilettim dedi. Zaten muhabbet de oradan başladı. Dedi ki Ziya Hoca'nın sohbetinden çok etkilendim. Bana heyecan verdi. Çok samimi geldi. İlk defa bir bakandan öteye rahat rahat fotoğraf çektirdik. Ki videoda izlemişsiniz de televizyonda koca salon abi.
Evet.
Sahnede konuşmuyor. Aralara dolaşıyor. Katlara çıkıyor. Düşünün böyle bir koca dedikleri şu arkadaşlar. 6000 kişilik salonu sınıf gibi kullandı. Yani bu çok önemli bir şey.
6000 kişilik salonu, büyük bir salon yani.
Yani sınıf gibi kullandı.
Ben bu geçtiğimiz hafta sonu Karaman'daydım.
Evet.
1000 kişilik bir salonda işte Resulullah'ı aşkla yaşamak başlıklı bir sohbetim oldu. 1000 kişilik salon bile çok büyük.
Evet.
Şimdi onun 6 mislini düşünüyorum. Bayağı bir büyük bir salon yani.
Ki nitekim ben de izlerken videoda televizyonda işte YouTube'da izlerken o bir salonun büyüklüğünü...
Aslında ben de onu diyecektim. Yani şimdi bir kürsüden konuşsanız kavrayamazsınız o 6000 kişiyi.
Evet, evet.
Emin olun kavrayamazsınız. Dedim kendi kendime nasıl o 6000 kişiye, hani bende bir şey daha var, söz göze verilir.
Evet, evet. Deriz. O çok önemli abi. Söz... Aynısını o da Ziya Bey de, Ziya Hoca da kullandı.
Değil mi? İşte odur yani. Evet. Şimdi yaklaşacak ve gözlerle buluşacak.
Evet,
değilse yani kürsüye çıktınız, salonun en ucundaki insan sizi böyle küçücük görecek falan.
Aynen.
O hakikaten...
Nitekim de videoda izlediğim kadarıyla haberlere de yansıdı. Şimdi müdürün yanına gidiyor, müdür dokunuyor ya, hemen diyor bir selfie. Hem konuşuyor hem selfie çekiliyorlar. Düşünün böyle bir samimi bir ortam. Tabii orada o ciddi bir ortamı çok fazla bozmaya gerek yok ama arkadaşlar o kadar mutlu olmuş ki fotoğraf çekilmeye ihtiyacı hissediyorlar. Bana da canlı görüntüler geliyordu işte. Bizim İGEDER'den katılan müdür arkadaşlar şu anda bakan yanımda, şu anda önümde, şu anda arkamda diye. Özlemişler ama yani.
Evet, daha yakın.
Düşünün bir ikinci katı oraya kadar çıkar mı insan konuşurken? Hem konuşuyor hem oraya kadar çıkıyor. Oradaki insanların gözünün içerisine bakıyor. Bu çok etkilemiş mesela. Yani tabir çok hoşuma gitti. 6000 kişilik salonu.
Kendisi de liderlik yapıyor.
Evet, sınıf gibi kullandı.
Liderlik yapıyor.
Evet,
yani bir anlamda
yapıyor.
O liderliğin örnekliğini de veriyor. Çünkü yani nasıl ki bir okul müdürü.
Evet.
Diyelim ki 1000 kişilik bir okuldasınız. Bilmem şu kadar öğretmeniniz var. Ona liderlik yapacaksanız Yani Milli Eğitim Bakanı da bütün milli eğitim müdürlerine, değil mi? Bütün okul müdürlerine, bütün öğretmenlere, bütün öğrencilere, velilere, yani milyonlarca insan bu. Yani 18 milyon öğrenci dediğimizde, bunun öğretmenini sayın, değil mi? 1 milyon öğretmen, 19 milyon. Evet. Anne babayı sayın, yani 36 milyon anne baba var demektir. Yani neredeyse... Dolayısıyla
eğitim nüfusu aslında 45 milyonun aşağı değil.
45 milyon. Yani 45, şimdi 45 nüfusun yarıdan fazlası. Dokunacaksınız bence. Evet. Milli Eğitim Bakanı böyle bir şeydir yani. Dokunacaksınız onlara. Şimdi onu başarmak, başarılabilirse iyi, değil mi? Hakikaten eğitimde adım atılır, başarılabilirse.
Mesela bizim Esat Bey, İGEDER Başkanı. Yok, başka bir arkadaş dedi ki genel müdür tam benim önümdeydi. Anons edince önündeki adamın genel müdür olduğunu anladım diyor. Şimdi yukarı katta bir tane genel müdür oturuyormuş. Ben diyor biliyorum diyor genel müdür olduğunu ama arkadaşlar böyle diyor konuşuyorlar diyor. Hiç onun genel müdür olduğunu fark etmeden. Ta ki anons yapınca diyor çeki düzen vermişler diyor kendilerine. Yani böyle aralara serpişmiş. Bazı il milliyeti müdürleri de varmış herhalde. Bir de şu tabii, yani Ziya Hoca bu mesajın içerisinde şunu veriyor. Bakın, iletişim becerisini gösteriyor aslında. Sizin biraz buyurduğunuz gibi gözlerin içerisine bakmak, insanın içerisinde olmak, iyi bir sunucu olabilmek, iyi bir hitabetçi olabilmek, müdür için bu beklenen bir şey. Bu mesajı da veriyor. Çekinmemek, korkmamak, içeride halkın içerisinde, benim içerisinde olmak gibi. Yani öğretmene liderlik yapmak isteyen bir okul müdürü aynı zamanda iyi bir ders anlatıcısı da olabilmeli. Öğretmenin ders anlatma noktasında bir zafiyet oluştuğunda, hocam izin verirseniz ben de bir çalışma yapsam, örnek ders anlatsam, beraber bir kritik yapsak olur mu deyip o özgüvene sahip olmalı.
Yapar mı bunu müdürler?
Yapanlar var.
Öyle mi?
Ne olur? Ha, öğretmen alınmaz. Faydalı olur. Faydalı olur tabii.
Öğretmen alınmaz mı bundan? İşte
ama dil çok önemli. Hocam benim bu ders anlatım için bir kritik yapar mısınız?
Bir şey anlatırlar hani Hazreti Hüseyin mi?
Abdest almayla alakalı.
Anlatın.
Bir de biz işte bir şadırvanda abdest alırken bir yaşlı amca Hazreti Hüseyin Efendimiz herhalde orada, o da abdest alıyormuş. Amcanın yaşlı amcanın abdest alırken yanlış aldığını fark edince demişler ki amca demiş biz abdest almayı yeni öğrendik. Biz bir abdest alsak da demiş bizi bir kontrol eder misiniz, takip eder misiniz diyor. Amca onlara bakıyor, aferin oğlum evladım diyor. Ben yanlış alıyormuşum diyor hesabı. Yani bu çok önemli bir şey.
Evet,
yani bir müdürün sınıftaki müdür dediğiniz kişi öğretmenlik yapan kişi zaten. Tabii. Zamanında o sınıfa ders anlatan kişiydi.
Evet,
öğretmendi. Evet. İşte öğretim yöntemi ve teknikleri paylaşan kişiydi. Ama şimdi rol icabı müdür oldu, yönetici oldu. Gerektiği zaman bir öğretmeni yetiştirmek adına ne yapabilir? Öğretmenim sınıfa girdi, gözlem yapmak zorunda. Her müdür sınıfa girip gözlem yapmak zorunda Ahmet abi. Öğretmenin 40 dakika sürecini kontrol etmeli. Buna biz eğitimsel liderlik diyoruz. İşte Kasım ayında başlar, aranın sonuna kadar.
Öğretmenler bundan tedirgin olurlar mı?
Bir, yasal zorunluluk olduğu için. İki, tedirgin olanlar çıkabilir. Ama bununla birlikte öğretmen, müdür önceden öğretmenin yanına çağırıyor zaten. Usulü öyle. Öyle yaparsa tedirgin olmazlar. Öğretmenim benim amacım sizin sınıfa gelip kendim ve çocuklarımıza karşı destek sunmak. Size gördüğümüz bir eksiklik varsa paylaşmak. Ama eksiklikten öteye çocuklarımızın gelişimini görmek açısından sınıfa geliyorum. Ama gözüme takılan bir şey olursa da sizinle paylaşırım diyor zaten. Falan tarihte saatte geleceğim diyor.
Güzel.
Önceden haberi oluyor. Biz de zaten bunu öneriyoruz. Önceden dersine gireceğiniz öğretmeni odanıza çağırın. Bir çay için. Çay içerken de öğretmenim yani bir ziyaret yapacağız.
Üzülmesini istemez de.
Tabii.
Tabii.
Evet. Dolayısıyla öğretmen de bu üslupla yaklaştığı zaman ne olur? Güzel bir şekilde hazırlık yapar. İki sınıfa müdür girdiği zaman da şöyle diyoruz zaten. Biz de öyle diyoruz. İşte hangi sınıfsa arkadaşlar derse olan ilginizi, katılımınızı ve katkınızı görmek için, gözlemlemek için 40 dakika aranızda olacağım diyoruz. Yani öğretmen gözleminden çok çocukların derse ilgisini, derse katılımını, katkısını görmek için aranızdayız diyoruz.
Güzel.
Dolayısıyla öğretmen değil aslında çocuklar gözlemliyormuş gibi oluyoruz. İşte defterlerine bakıyoruz, kitaplarına bakıyoruz, yazına bakıyoruz ama bu arada öğretmenin 40 dakikalık performansını gözlemlemiş oluyor. İşte derse giriş, gelişme vesaire. Sonra çıkışta da öğretmenliğine oturuyoruz. Öğretmenim nasıl buldunuz dersinizi? İşte nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendisi bir değerlendirme yapar. Sonra biz işte ses düzeni, beden dili, jest mimikleriniz şöyleydi. İşte yöntem ve tekniğiniz biraz çocuklara ağır geldi. Veya şöyle olsa daha mı iyi olurdu gibi. Böyle yönlendirici, rehberlik edici bir sohbet. Evet. Doğrusu bu. Ama tabii sahada uygulama çok zayıf şu anda.
Evet.
Bunu paylaştığımız zaman müdür arkadaşlar diyorlar ki bizim o kadar çok gereksiz iş veriliyor ki bize. sınıfa girip öğretmenimizin ders sürecini takip edecek, sınıflarda öğrencilerin derse ilgisini ve katılımını gözlemlemek için zamanımız kalmıyor diyorlar. Hmm. En çok bundan yakınıyorlar. İşte çok sık toplantılara davet edildikleri, işte proje toplantıları çok sık olduğuyla alakalı. Ama asıl olan okul müdürünün yapması gereken...
Şey de olmuş mu bu toplantıda? Şimdi söyleyince evet. Aklıma geldi. Müdürleri dinlemiş mi Sayın Bakan?
Şöyle... Soru cevap kısmı olmamış. Ancak şunu gördüm videoda. Mesela aralarda dolaşıyor ya, herkes davetiyesini çıkartıp veriyor. Müdürüm, şef, sayın bakanım, sayın hocam diyorlar. Şöyle bir etkinliğimiz var. Katılamayacağınızı biliyorum ama falan diyor. Böyle güzel şeyler de yaşandı. Yani mesela sizin yanınıza geliyor. Hemen sizin yanınızda davetiye var. Bu arada hemen konuşurken takdim böyle hemen sana. Takdim edenler. Bakanımız espri yaptı. Yani öncelikle katılamayacağım etkinlikler varsa şimdiden tebrik ediyorum. Ama davetiyesi alıyorum diyor. Konuşmanızı arasında sıkıştırıp böyle. O da zaten diyor ki katılamayacağınızı biliyorum diyor. Ama çok güzel, samimi selfie'ler yansıdı şeye, basına. Fotoğraflar yansıdı. Bu çok önemli bir şey.
Bu konuda
pozitif bakmak lazım olaya. Tabii koca bir salonda program biter bitmez hemen hızlı bir şekilde çıkış olması benim gördüğüm kadarıyla veyahut da bazen anlatan arkadaşlar çok hızlı bir çıkış olmuş. Belki onda yolda geç kaldık, zaman çok uzadı diye sıkıldıklarından olabilir veya başka ihtiyaçları olabilir ama şu, orada yapılan bir hata, bakan çıkmadan odayı, salonu terk etmemek lazım mümkün mertebe. Orada bir hocanız var, çok değer veren bir hocanız var. O program bitti denince
kadar. Yani katılımcılar çabuk boşaltıyorlar.
Çabuk yani bir kısmı hemen hareketlenmiş program biter bitmez. Orada bakan çıkmadan nezaketen de olsa beklemek lazım. Ben de şöyle dedim arkadaşlara, belki kimisi gerçi uzun bir süre saat 2'den 4'e kadar tutuyorsun. Lavabo tuvalet ihtiyacı insanların gelmiş olabilir. Veya sigara ihtiyacı kimiler için, kimiler için işte başka bir yetişmesi gereken yer olabilir vesaire. Olaya dedim böyle, bir de böyle bakmak lazım. Vesaire gibi. Ama sonuçta çok verimli, bereketli, güzel bir toplantı olmuş. Müdürlerin heyecan duyması önemliydi Ahmet abi. Güven duymaları önemliydi. Ki bu arkadaşlardan birçoğu, ha şunu diyenler var. Yine tatlı güzel konuştu. Gönlümüzü aldı. Biz icraat bekliyoruz diyenler var. Yani bu eleştiriler de geliyor. Bunu söyleyenler var. Kimisi protokol bu kadar şey edilmemeli. Yani protokolde bir ciddiyet olmalı. Biz alışık değiliz böyle şeylere. Otursun da ön tarafta diyenler de var. Yani eleştiri gelenler de var. Bunu ciddi yapan arkadaşlarımız da var. Ya yani olaya nereden baktığınıza bağlı. Bazı şeyler doğrusu her zaman şu doğrudur diyeceğimiz bir şey yok. Yani protokol önde mi oturmalıdır, aralarda mı oturmalıdır? İstersen, ama oradaki ne almak istediğiniz mesaja bakacaksınız. Tamam. O önemli.
İsterseniz ikinciye geçelim. Konuya anladım. Geçelim. Evet. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarındayız. Ahmet Taş getiren bendeniz. Evet. Nuri Özkan hocamla sohbet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı'nın Sayın Ziya Selçuk'un İstanbul'da, Küçükçekmece'de İstanbul'daki okul müdürleriyle yaptığı toplantıyı değerlendirdik ilk bölümde. Şimdi Bilsem üzerine konuşalım, ikinci bir başlık olarak demiştik. Evet. Yani Bilsem, isterseniz Nuri Bey, önce Bilsem hakkında genel bir bilgi verelim. Yani bunu dinleyicilerimizin, velilerin bilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum ben.
Çok önemli bir şey.
Yani çocuğu olan herkesin bilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bilsem hakkında genel bir bilgi verelim istersen.
Şöyle, Bilsem açılımı şu Ahmet abi. Bilim Sanat Merkezi demek.
Evet.
Şu anda Türkiye'de 132'ye yakın bilim sanat merkezleri var.
Farklı şehirlerde.
İstanbul'da 13 tane var.
Evet.
Türkiye genelinde 132 civarında olduğunu tahmin
ediyorum. Bu Milli Eğitim'e mi bağlı?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı.
Evet.
Milli Eğitim Bakanlığı Öz Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Ve bu alanda üstün yetenek, özel yetenekli çocuklar daire başkanlığının süreci yönettiği, ilçelerde de rehberlik araştırma merkezinin olayın içerisinde olduğu bir süreç. Bilsem Bilim Sanat
yani
Merkezi.
Okul mu burası?
Burası çocukların okuluna alternatif olarak değil.
Yani bir okul var.
Evet,
bir okul tabii. Var çocuğun devam ettiği. Bir de böyle bir merkez
okul
var.
Okul dışının saatlerin dışında gidebilecek.
Dışında gidebilecek.
Ama kimler gidecek? Yani burası okullara alternatif bir mekan değil.
Evet.
Okul ayrı. Ama okulların dışında özel yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, işte bu genel kültür
hangi düzeyinde. İhtiyaçtan doğdu bu Bilsem?
Hangi ihtiyaçtan doğdu? Özellikle üstün yetenekli çocukların eğitim ihtiyacından, bakanlığın tabiriyle özel yetenekli çocukların ilave eğitim ihtiyacından. Çünkü örgün eğitimler, mevcut okullar şu anda özel yetenekli çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yetersiz
standart
kalıyor.
Bir Yani standart mı deriz? Ortalama zeka evet. seviyesindeki...
Herkesi kuşatacak ortalama zeka seviyesinde bir uygulama var.
Evet.
Okullarımızda.
Okullarımızda.
Ama bu çocuklar...
Yani en alt seviyedeki çocuk da, en üst seviyedeki çocuk da aynı...
Eğitim sınıfa, içerisinde, aynı sınıfın gidiyor. İçerisinde. Evet. En alt grup çocuklar için okullarda kaynaştırma eğitimi uygulaması var. Hı. Bu kaynaştırma eğitimi içerisinde çok çok geride kalan çocuklar için de özel eğitim ki geçen hafta evet. engelliler haftası konuştunuz.
Evet.
Mahmut Hoca gelmişti.
Evet.
Onun için ayrı okullar var.
Evet.
Bakın. Ama üst zeka çocuklar için, üst düzeydeki çocuklar için bilişsel, sosyal, duyusal becerisi üst düzeyde
olan. Üst düzeyde olan.
Örnek yaşı 5.8 çocuğun.
Evet ama.
Ama zihinsel yaşı 8.
8.
Bak fiziksel
yani 3
yaşı,
yaş fark var.
Fiziksel yaşı 6.
Evet.
Bir ölçüyorsunuz zihinsel yaşı. Akranlarının 2 yaş ileride,
evet.
1.5 yaş ileride. Şimdi bu çocuk okulda istersemez sıkılır.
Evet.
Yaramazlık yapmaya başlar. Merak duyguları üst düzeyde. İşte bu çocukta biz özel yetenekli çocuklar diyoruz.
Hı hı.
Veya yaşıtının üzerinde yeteneğe sahip olan, resimdir, müziktir ve benzeri yeteneğe sahip
evet.
olan çocuklar. Veya yaşıtının üzerinde dil ve ifade gücüne sahip çocuklar. Yaşıtının üzerinde matematik çözme becerisi sahip
evet.
olan çocuklar. Bunlar yaşıtının üzerinde, akranların üzerinde en az bir yaş ve
evet.
üzeri performans gösteren çocuklar biz üstün zekalı veya dahi çocuklar diyoruz.
Evet.
İşte bu makas açıldıkça dahiliye doğru gidiyor. İşte
evet.
bazı çocuk akranlarının 2.5 yaş üzerinde performans gösteriyor. Bakın bu dahi
evet,
düzeyinde
evet.
bir çocuk. İşte bu çocuklar okulun kendi müfredatı içerisinde eğitim sınırlı kalıyor.
Evet.
İhtiyaçları karşılayamıyoruz. Onun için zannediyorum bir 20 yıllık hikayesi var Bilim Sanat Merkezi'nin. Tam kestiremiyorum.
O kadar var mı?
Tabii çok eski aslında. 20 yıllık bir mazisi var. Bu 20 yıllık süreç içerisinde son 5 yıldır Bilim Sanat Merkezleri her geçen gün sayı artıyor. Mesela ben İstanbul'a geldiğimde 8 sene öncesi Bilim Sanat Merkezi 2 taneydi. Bakın şu anda 13 tane.
Evet.
Yani düşünün 8 sene içerisinde İstanbul'daki Bilim Sanat Merkezi ihtiyacı 13'e çıktı. Ki
evet.
yeterli değil. Şu anda Bilim Sanat Merkezi'nde okuyan öğrencilerin toplam 19-20 bin civarında. Bütün Türkiye'de okul dışı saatlerinde vakit geçiriyorlar. Bu da şöyle planlanıyor. Diyelim ki ikili öğretime giden bir çocuk varsa, öğlenci ise sabah Bilim Sanat Merkezi'ne gidiyor, sonra okula gidiyor. Sabahçı ise öğleden sonra Bilim Sanat Merkezi'ne gidiyor. Eğer tam öğretim yapılan okullarsa ki İstanbul şu an çoğunluğu tam öğretim yapılıyor. 2.5'te okullar eğitim sona eriyor. İşte 2.5'ten sonra Bilim Sanat Merkezi'ne gidiyor çocuk. 3.5-4'te başlıyor eğitim. Akşam 8'de 9'a kadar devam ediyor. Veya cumartesi günleri gidiyorlar. Peki ne yapıyorlar? Şimdi Bilim Sanat Merkezleri önce ilkokul seviyesinden seçime başlanıyor.
Evet.
Yani 1. sınıfa giden, 2. sınıfa giden, 3. sınıfa giden öğrencilerden seçim yapılıyor.
İlk sınıflarda.
Tabii ilk senelerde. Daha önce 4'ten itibaren seçim yapılıyordu. 3 senedir. Daha önce 4. sınıfa geçen çocuklardan seçim yapılıyordu. Şimdi küçük yaşa aldılar. Çünkü üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmanın küçük yaştan itibaren başlaması gerekiyor. 4 geç oluyordu.
Bakalım tanınıyor mu? Yani o 1. sınıftan itibaren
tabii,
tanınabiliyor
evet,
mu?
Hemen fark ediyor zaten. Şimdi ben biraz önce de buraya gelmeden önce bir çocukla görüşme yaptım. Daha işte 5.8 yaşında bir tanımlama yapılıyor. Yaşıtının akranı 2 yaş ilerisinde.
Evet.
Ama zaten öğretmeni de anaokulundaki öğretmen daha şey yapmadan bunu muhakkak bir farklı mekana götürmüş. Çok farklı çocuk diyor zaten. Yani iyi bir öğretmen, gözlemci öğretmen
anlar.
Yani bu çocuk farklı, bu çocuk sıra dışı bir çocuk. Yani
evet.
Farklı düşünüyor, zihni farklı
evet,
çalışıyor
evet.
der zaten. Ben dedi ki öğretmeni, işte kreş öğretmeni 3 yaşındayken ya bu çocuk farklı bir çocuk. Bunu bir psikoloğa götürün dedi zaten diyor. Yani ya bir daha iyi bir yerde eğitim aldırın gibi ipuçları söyledi. Bilinir yani
evet,
anne baba da
evet.
fark eder zaten. Şimdi gözlem formları var bakanlığın ürettiği.
Evet.
Sınıf öğretmenleri o gözlem formunu doldurur.
Evet.
Sisteme işler. Dolayısıyla o sistem çerçevesinde bakanlık tanılama için veliye randevu verir.
Evet.
Şu anda geçtiğimiz hafta bu seçimler bitti. Türkiye'deki her bir okuldan ilkokul sınıf öğretmenleri, 1-2-3. Sınıf öğretmenleri sınıflarındaki çocuklarla ilgili o gözlem formu çerçevesinde doldurdular, sisteme işlediler. İşte ve bakanlık şu an ne kadar başvuru olduğunu biliyor. O başvuru çerçevesinde her ilde komisyonlar var. Rehberlik Araştırma Merkezi'yle birlikte tek tek randevu verilmek suretiyle tanılama yapılacak.
Evet.
Ama tanılamanın birinci adımı tabletle olacak. Yani tabletten girecekler. Burada bizi dinleyen anne babalar da duymuş olsunlar. Bakanlığımızın özel eğitim ve rehberlik hizmeti genel müdürlüğüne girdiklerinde tablet örnek uygulaması diye bölüm var.
Evet.
Oraya tıklayacaklar. Çocuklar Oradan deneme yapacak. Hmm. Bunun 3 tane animasyon gelecek karşılarına. Çocuğun dediği amacı tablete alıştırmak. Hmm. Yani ilk daha hiç tablet kullanmayan çocuklar çıkabilir çünkü.
Tabii, tabii.
Bakanlık diyor ki ben adil davranım. Evet, kimi çocuklarında tablet var ama kırsal kesimde tablet olmayan çocuklar olabilir. Evet. O şeyden girecek çocuk bir deneme yapacak. İşte 3 tane de karşısına farklı bir soru gelecek. Sonra da 20 tane soru gelecek. Hmm. 20 tane soruyu belirlenen süre içerisinde en hızlı çözen çocuk öne geçmiş oluyor.
Evet.
Ama bu soru bilişsel sorular değil. Günlük hayatta bir çocuğun bilmesi gereken hemen fark ettiği zaman bilebileceği, hemen benzerini bulabileceği, eşleştirebileceği. Yani bir çocuğun çok fazla öğretmeni derse gelmiş, gelmemiş diye bir şey yok. Zaten performans yüksek olan çocuk iyi bir gözlemci olduğu için etrafındaki her şeyi zaten hafızasına alır.
Evet.
Kaydeder zaten o performansı varsa. Yaklaşık 25-30 dakika sürüyor. Bu tablet bilgisayarındaki yapılacak uygulamadan sonra belli puan üzerindekiler tekrar teste alınacak.
Evet.
Yani o teste işte Mart-Nisan gibi yapılacak. Önce tablet uygulaması olacak. Buradan bizi dinleyenler tekrar hatırlatmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız sitesinde yayıldı şu anda paylaşımda. O site üzerinden çocuklarına gösterebilirler, uygulamayı paylaşabilirler. Çünkü ilk defa girecekler birçok çocuk. Dolayısıyla ondan sonra da rehberlik araştırma merkezleri tek tek cumartesi günleri saat 9'dan başlayarak akşam 18'e kadar süreçte her bir çocuk için tanılama randevusu verecekler.
Yani çocuk gelecek.
Gelecek. İşte çocuğu, bireysel olarak bir psikologlar, testör. Evet, iletişim kuracak ve önlerine koymuş olduğu testi, zeka testini.
Bu çocuk şudur diye.
Evet.
Bir kanaat çıkacak.
O çocuğu 4 boyutta ölçüyorlar. Bilişsel boyutta, matematik boyutuyla, yetenek boyutuyla, 3 boyut düşünme boyutuyla. İşte birçok boyutlarla ele alıyorlar. İşte dikkat boyutuyla hepsini ele alıyorlar. Ve bu çocuğun bu vermiş olduğu cevaplardan yola çıkarak IQ seviyesini belirliyorlar ve skorunu belirliyorlar. O IQ seviyesi tanımlanmış çocuk BİLSEM sınavlarına devam etme, BİLSEM'e devam etme hakkı kazanıyor. Ondan sonra 2019-2020 eğitim yılında Eylül ayından itibaren de BİLSEM'e okul dışı zamanlarda devam ediyor. BİLSEM'e seçim yapılırken bir genel kültür alanı var. Öğretmenler bu alanda aday gösterebilir.
Evet.
2 resim alanında aday gösterebilir. 3 müzik alanında aday gösterebilir. Yani çocuğu der ki iyi bir resim kabiliyeti var. Tek resimden girebilir çocuk. Genel kültürden girmeyebilir. İyi bir müzik kabiliyeti var. Ritim kulağı iyidir. Sese iyidir. Çok hemen kapar. Bir şey üretir. Der ki iyi bir müzik kulağı var. Ben bu çocuğun müzikle kendi akranlar içerisinde dahi olduğunu düşünüyorum. Farklı olduğunu düşünüyorum der. Sadece müzikle alakalı sınava girebilir veya sadece genel kültürden girebilir veya ikisinden girebilir.
Genel kültür neyi kapsıyor?
Genel kültür biraz önce söylediğim benzerlik, eşleştirme vesaire gibi böyle günlük hayatta bulduğu, bildiği kavramlardan yola çıkarak o çocuğa sorulacak sorular. Ama bir de hız ve çabukluk önemli.
Evet.
Üstün zekalı çocuklardaki hız ve çabukluk burada önemli. Yani o tabletteki ilk gördüğü şeyi hemen fark edebilmek. Yani ilk bakışta onun benzerini bulabilmek, eşleştirebilmek gibi.
BİLSEM daha çok sanatsal yetkinlikleri mi geliştirmek?
Yok, genel kültür dediğimiz alanda problem çözme, fizik, kimya, biyoloji ve benzeri alanları
onlar
kapsıyor.
Onlar daha sonra kulturun,
evet, genel kültürün içerisinde. Seçildikten sonra BİLSEM'e gidince branşlaşıyorsunuz. Hangi alanda proje üretebilir? Fizik, kimya, matematik, işte bilişim, teknoloji ve benzeri gibi.
Evet.
Yani BİLSEM'e devam ettiği zaman uyum haftası var. Uyum programından sonra adaptasyon haftası var. Adaptasyondan sonra temel eğitim haftası var. Temel eğitimden sonra oradaki BİLSEM öğretmenine bakıyor. Bu çocuk hangi alanlarda daha öne çıkıyor? Matematik mi, kimya mı, işte fizik mi, matematik mi, işte veya bilgisayar mı, bilişim alanı gibi o alanda projeye odaklandırıyor.
Evet.
Veya resim müzikse zaten belli.
Evet.
Yani resim müzikse belli o alanda ilaveten çalışma yapıyorlar. Çocuk ne yapıyor? Bilim sanat merkezinde küçük gruplar halinde işte 6 veya 12 kişilik gruplar halinde oradaki öğretmenlerle birlikte proje çalışmaları yaparak, olayları tartışarak, müzakere ederek, problem çözerek, kendisi bir takım problemler üreterek, atölye çalışması şeklinde zaman geçiriyor.
Evet.
Burada bir ölçme değerlendirme yok. Çocuk sınavla puanla değerlendirilmez. Çocuğun keyif alması sağlanır. Önemli olan çocuğun rahat olması. İşte İngilizce tabiriyle kreatif düşünmesi. Yani üretken düşünmesi. Çocuktan istenen bu. Sen bu olaylara karşı rahat ol. Bir puan yok, bir ölçme değerlendirme yok. Sen bunu çözmeye çalış. Bu hedefleniyor. Yani okulda şimdi puan kaygısı
şimdi
var.
Burada çocuk bir yol kat ediyor.
Tabii. Lisenin sonuna kadar takip ediliyor efendim.
Lisenin sonuna kadar takip ediliyor.
Hatta üniversiteye kadar.
Ondan sonra okula dönüyor tekrar.
Şöyle okuldaki tabii.
Yani o mesafe daha çok açılmıyor mu?
şöyle okula dönüyor, mesafe açılıyor tabii. Evet. İster istemez okul diyor ki çocuk, evet ben bilsem de ilave bilgi öğreniyorum. Hı-hı. Bunu bazen okuldaki öğretmenle müzakere ediyor. Bazen okuldaki öğretmen zor durumda kaldığı durumlar oluyor. Hı-hı. Mesafe açılıyor tabii.
Evet.
Yani o çocuk zaten istenen, o çocuk kendi anda zenginleştirmek. Bir de üstün yetenekli çocuklar için okulda bekletme vardır. Şimdi sınıf 24 kişiyse Ahmet evet. abi. Genelde ortalamaya işte veya üst grup öğretmen ders anlatır. Diğerini bekler isterseniz.
Evet. Değil mi? Doğru tabii.
Genelde böyle gidiyor.
Evet.
İyi bir öğretmen, lider öğretmen bekletmeden her bir çocuğun ihtiyacını karşılayandır. Ama evet, bu da zor.
Bu da zor tabii.
Veya öğretmenlerimiz zorlanıyorlar. Evet. Ama burada Bilsem'e gidince çocuk kendi hızında ilerliyor. Hiç kimseyi beklemiyor.
Şimdi Bilsem şöyle, şunun için sordum. Bilsem başlı başına bir okul olsa orada kendi tırmanma hızına göre tırmanır gider.
Harikasın. Ama şu anda bu tartışılıyor işte.
İşte oradan çıkıyor çocuk.
Tekrar eski okuluna
dönüyor.
Biz yani, bunu anlatamıyoruz.
Evet.
Biz de aynı sizin gibi söylüyoruz. Diyoruz ki orada çocuk bir hız alıyor.
Evet.
Mesafe kazanıyor. Zaten performansından dolayı ileri bir performansı var. Evet. Bir de oradan mesafe iyiden açılıyor. Okula geliyor, yine klasik bir ders süreci var. Bakan da bunu atölyelerle aşma kaygısı çabası içerisinde. Ama bizim istediğimiz şu. Biz aynı zamanda malum Türkiye Üstün Zeka ve daha çok da vakıf başkan yardımcısı olarak bu çocukta özel ihtiyaç okulları açın. Aynen rehabilitasyon merkezi açtığınız gibi.
Tabii.
Veya geçen hafta Mahmut Balta Hoca'dan bahsettiği evet, evet. özel engelliler okulu açtığınız gibi üstün zeka çocuklar okulu açın.
Evet.
Diyoruz. Yani bu çocuk okulu da her şeyde orası olsun.
Ya biz tabii mesela engelli çocuklar için okul açıyoruz da. Heh. Üstün zekalı çocuklar için.
Bakanlığımızın böyle bir modeli yok.
Yani
Bilsem de bu ihtiyacı yarım karşılıyor.
Şimdi seçiyorsanız evet. değil mi? Bilsem evet. diye bir kuruluş ihtiyacını da görüyorsanız o zaman onun o alanda tırmanmasına imkan sağlamak.
Hemen söyledikleri şu, çocuklar ayrıştırmıyoruz mu diyorlar. Zaten Bilsem'e giderken ayrışmış oluyor.
Tabii.
Yani sınıfındaki arkadaşı bilmiyor ama şimdi benim okulumda...
Bir şekilde ayrışıyor. Bir şekilde ayrışıyor üniversiteye yani. Giderken de değil yani, mi? Falanca yani. Üniversiteyi kazanıyorsunuz veya falanca.
Yani.
Üniversiteler aynı standartta değil yani.
Ve Anadolu liseleri aynı standartta
tabii,
değil.
Tabii Anadolu...
İşte biz bunu anlatamıyoruz.
Evet.
Biz diyoruz ki bu çocuklar aynen geride kalan çocukların ihtiyaçlarına karşı nasıl bir okul açıyorsak,
evet.
anne babalara ilave maddi destek sunuyorsak eğer,
evet.
bu çocuklar da ayrı okullarda okumalı, ayrı sınıflar olmalı veya ve bu öğretmenler özel olmalı. Bunların ailesine de devlet ekonomik destek sunmalı.
Doğru.
Çünkü niye Ahmet abi, biz biliyoruz etrafımızda çok var. Üstün zekalı çocuklarımızın ailesi de ekonomik anlamda zorlanıyorlar. Niye? Evet. Çocuğun ihtiyacı bitmiyor. Öğrenme aşkı bitmiyor. İhtiyacı
bir de,
bitmiyor.
Şimdi mesela özel okullar açıldı değil
evet.
mi? Bu üstün zekalı dediğimiz çocuklar
evet.
için. Onun finansmanı gerekiyor.
Evet.
Değil mi?
Aynen.
Ya okul burs verecek.
Yani evet.
Ya da aile karşılayacak. Aile karşılayacak.
Ama bunu devlet yapsa, kendisi yapsa.
Devlet yapsa evet onu da.
Bu noktada şöyle bir atılım atıldı. Bu sene ikinci senesi. Biz de perşembe günü ziyarete gideceğiz. Çamlıca'da dahil okulu açtı devlet
evet.
ilk defa bir uygulama. Bunu yaygınlaştırmak istiyorlar. Ancak Sayın Bakanımızın sanki bu nokta biraz tereddütleri var gibi. Yani İstanbul'daki, Çamlıca'daki bu üstün zekalılar okulu 5. sınıf itibaren başlıyor. Lise var. Bunun yaygınlaştırma noktasında kaygıları var. Şile'de bir alan oluşturacaklardı. O projenin hangi alanında bilemiyorum ama Türkiye'nin bunu yapması lazım. Yani Bilsem gibi bir statü varsa eğer okul dışı zamanlarında çocuk tek okula dönüp haftanın günün yarıdan fazla okulda geçirip kalan bir kısmı atölyede Bilsem'de geçireceğine, Bilsem gibi okulları okul açın, hem orada müfredatını alsın hem de atölye çalışmalarını yapsın, sınıfları mevcudu az tutulsun ve devlet buna ciddi bir şekilde desteklesin.
Ben şey görmüştüm, böyle okumuştum, bir ülkede oranın üstün zekalı çocuklarını mesela alıyorlar, başka bir ülkenin sağladığı imkanlarla eğitiyorlar. Burada da mesela İsrail'in
İsrail
falan.
İsrail en önde. OFEK okulları İsrail'de.
Evet, okumuştum.
Evet.
Yani demek ki başka bir ülkede burs verebiliyor bu tür şeyleri. Seçmek, yetiştirmek, belki istifade etmek için. Yani biz kendi çocuklarımıza bunu yapmamız
lazım. Üstün zekalı çocuklarla ilgili yurt dışına kaçırdığımız, küçük yaştan itibaren kaçırdığımız, o kadar çok çocuk var ki Ahmet abi.
Yani bu şöyle.
İhtiyacını karşılayamadığımızdan dolayı.
Evet.
Çünkü çok cazip teklifler var piyasada.
Geliyor değil mi?
Yani bunu Google, Microsoft, Kanada, ABD, Harvard çok iyi bir şekilde yapıyor. Biz bunun evet. derdindeyiz. Bu gitmesin mi çocuklar diyoruz.
Evet.
Ha gitsin. Ne zaman gitsin? Milli şuur altında olsun. İstediği kadar gitsin. Ama küçük yaştan itibaren gitmesin. Ama aileler o kadar cazip geliyor ki. Şimdi düşünün 14 yaşında bir çocuğunuz var.
Evet.
Harvard'dan teklif geldi.
Ne diyeceksiniz?
Ya ne diyeceksiniz? Babaya çok cazip bir teklif. Diyor ki tabii. ya var şu an etrafımızda görüyoruz. Anne babalar tanıyoruz, biliyoruz. Hocam diyor yani lise 2'deyken gönderdim ben Harvard'a diyor. Şu anda ileriki yaşta bir yetişkinin hayal ettiği bir okula Harvard tespit ediyor.
Lisedeyken alıyor.
Lisedeyken tespit ediyor. Götürüp uygulama yaptırıyor. Yani bizim istediğimiz bunları gönderelim yurt dışına ama bizim kontrolümüze gitsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir şeyi vardı biz bu projeye sunduğumuzda. Bu çocuklarla ilgili kariyer planlaması yapalım. Sahadaki mevcut üreten sanayici iş adamlarıyla bu çocukları eşleştirelim diye. Ama ondan sonra onlar işte 15 Temmuz darbesi olduktan sonra bunlar da bayağı zorlaştı yani tabii.
Evet.
Abilik yani kendimizce bir kariyer sistemi kuralım. Atıyorum Ahmet Taş getiren beyefendi işte yazar aynı zamanda düşünür. Onun yanında bir tane diyelim 12-13 yaşında üstün zekalı bu alana ilgi duyan bir çocuğun sürekli yanınıza geldiğinizi gözlem yaptığınızı düşünün. Veya siz zaman zaman onu aradığınızı düşünün. Böyle.
Evet.
Şu an Üsküdar Üniversitesi TÜZDEV'le işbirliği içerisinde bunu yaptık kısmen ama daha istenilen düzeyde değil.
Evet.
Yani kariyer planlaması dediğimiz bir süreç işte mentörlük veya koçluk dediğimiz çünkü bu çocukların ailelerin en büyük neye ihtiyacı var derseniz çocukların koçluğa ihtiyacı var.
Evet.
Çünkü çok şey biliyorlar zaten ama doğru yönlendirme ihtiyaçları var. Bir de sıra dışı düşündükleri için etraftan alay ediliyorlar, dalga geçiliyorlar, köreltiliyor. Çünkü o sıra dışı bilgi...
Derler ya, icat çıkarma.
İcat çıkarma yani.
Bizim başımıza.
Bir de delilikle dahilik arasında bir çizgi var biliyorsunuz. Yani iyi kontrol edemezseniz çocuk hemen kayar. İşte bilim sanat merkezleri ki sitemizde çok, Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde çok doğru bilgiler var. Oradan velilerimizin okumasını tavsiye ediyoruz.
Orada, bir son bir evet, şey, buyurun efendim. Çok az bir zaman kaldı.
Evet.
Bilsem kaç yıllık dediniz?
20 yılı üzerinde
20 yılı var. Evet. 20 yıldan bu yana bir değer yani o müessese için ölçme değerlendirme yapıldı mı?
Evet şu anda zaten vizyon belgesinde de özel yeteneklerin eğitimi bilim ve değerlendirme kurulu yoktu. Yani okutuyoruz da bu çocuklar ne alemde?
Ne
şu anda
alem?
20 sene bunlar çoğu liseyi, üniversiteyi bitirdiler sahadalar.
Tabii.
Ne iş yapıyorlar?
Evet.
Topluma katkın sunan durumdalar mı yoksa biz gönderdik mi bireye bir
yerlere? Bilsem'den ne aldılar?
Bilsem'den ne aldılar? Çok önemli bir şey.
Evet.
Bunun için vizyon belgesinde Sayın Bakanımız yazmış. Özel yetenekle yönelik okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar gözden geçirilecek. Özel yeteneklerin eğitimi bilim ve değerlendirme kurulacak diye zannediyorum kuruldu bu değerlendirme. Ve şu anda Bilsem'e başlayan çocuklar için üniversitesi ve sonrası takibine kadar bir sistem kurulacak. Bu hedefleniyor. Önemli bir şey aslında Ahmet abi.
Şimdi mesela Bilsem'in yöneticileri ya bakanlıktaki yöneticiler ya da 20 yıldan beri bu işin içinde bulunan insanlar bir takip etmişler midir? Yani bir iz mesela bana geldi şu çocuk 20 yıl içerisinde şuraya geldi gibi buna dair bilgisi olan birisi var mıdır?
Yani veri... anlamında kayıtlarımızda ne kadar mevcut bilemiyorum yani bakanlığın kaydında ama bireysel çabasıyla takip eden Bilsem müdürleri biliyorum ben. Bireysel çaba uzun yıllar işte 8 yıldır Bilsem'de kalan Bilsem müdürleri onu özel ilgi alanına girenler takip ediyor ama bu bireyselliğe bırakılmamalı işte.
Evet,
yani
evet.
burada bir sistem kurulmalı.
Evet.
Ben müdür değilsem bile kim gelirse gelsin o çocuktan takibi olmalı. Bilsem de bir kere lisenin sonuna kadar çocuk devam edebiliyor. Kendisi devamsız yapmadığı sürece %30 devamsız hakları var. Devamsız yapmadığı sürece Bilsem çocuk da kolay kolay bırakmıyor. Takip ediyor.
Evet.
Ancak liseden sonraki ve üniversiteden sonraki topluma değer katma bakımından Bilsem iyi bir model mi? Yeterli bir sonuç çıktı veriyor mu? Ve topluma beklediğimiz katkıyı bu çocuklar sunabiliyor mu anlamında bir değerlendirme ciddi bir şey ihtiyaç var.
İhtiyaç
onun için
var.
De veri analize ihtiyaç var.
Yani o özel yetenekli çocuklara diyelim ki bu çerçevede kurulmuş bir özel okulun verdiği şeyi verebiliyor mu katkıyı?
Evet.
Ya da yurt dışında diyelim ki Harvard diyorsunuz. Harvard'a gidiyor. Harvard'da bulduğu şeyi Türkiye'de ona sağlamak mümkün,
mümkün mü? Küçük yaşta itibaren CERN'e giden çocuklar duymuşsunuzdur.
Bunlar, evet, evet.
CERN'e ben gitsem şey anlamam Ahmet abi.
Evet.
Fizikçi de olsa bazı öğretmen anlamaz. Ama küçük yaş çocuk gidiyor. Var 12 yaş, 13 yaşında CERN'e gidip CERN'e inceleme yapan çocuklar var.
Evet.
Ya Allah ona ayrı bir kabiliyeti veriyor. Ya küçük yaşta itibaren
tabii,
ilgi oluşturuyor. Kara delikleri hepimiz duyarız. Benim bir tane çocuğum vardı. kara deliklerin kütlesel hesabı ile ilgili sunum yaptı. Daha 6. sınıf öğrencisi. Evet. Kime? İstanbul Üniversitesi'nin profesörlerine sunum yaptı. Hmm. 2 sene boyunca ona odaklanmış. Bir de bunlar da her şeye odaklanmıyorlar. Bir şeye odaklanıyorlar. Onu sonuca ulaştırıncaya kadar çaba sarf ediyorlar.
Bir şeyi buluyor mesela. Bir şeyi ama buluyor. Ama o bulduğu şey dünya çapında tabii, bir şey oluyor.
Aslında zaten o. Bakıyorsun o odaklandığı şey topluma değer katıyor.
Evet.
Ama bu arada dağınıklığı olabiliyor, Türkçe ifade zayıf olabiliyor, sosyalitesi çok düşük olabiliyor. Ama o odaklandığı şeyden de topluma değer evet, katıyor. Yani evet, böyle kişilikler bunlar. Yani ben ona odaklanmam. Onun için çocuk onu bulabilmek için bazı yemesinden, içmesinden, sosyal ilişkisine fedakarlık yapan çocuklar var. Doğru. Yani öyle özelliklere sahipler.
Evet.
Yani
evet,
anne baba evet, bazen üzülüyor işte sağa çıksın, çıksın, oynasın, dolasın diye ama çocuğun tabiatı ona müsait değil. Ben diyor ben bu konuda bunu bulacağım, bunu yapacağım diyen çocuklar var.
Bir yani, bilsem
evet,
yöneticisi ya yani bu işi dert edinmiş birisini bir davet
ben,
etsek.
Ben davet edeyim inşallah. Bir sonraki hafta öyle yapalım.
Öyle yapalım.
Bu noktada çok tecrübe deneyimli Beşiktaş Bilsem Müdürümüz Maltepe'ye geldi şu anda. Hmm. Bu arada İstanbul'da 13'e çıktı. Maltepe, Esenyurt, Kartal, Pendik bunlar yeni açılıyor. Ya işte bir senelik mazisi var. Özellikle müdür bey de İl Milli Eğitim Müdürü izin verirse Maltepe Bilsem Müdürümüzü davet edeyim. Ve daha şey bilgiler, atölye çalışmalar anlamında çok evet, özel bilgiler ondan alabiliriz. İnşallah. Ben sadece genel teferruatı sunmuş oldum Ahmet.
Sağ olun efendim. Ama çok evet, hakikaten faydalı bilgiler verdiniz.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun evet, Nuri Bey. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş Getir'in, Nuri Özkan hocamla Milli Eğitim Bakanı'nın il okul müdürleriyle yaptığı toplantıyı konuştuk. Bir de Bilsem'i konuştuk. Hayırlı günler diliyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz.